Ayrım 6.
Sınıfın gediklileri sigara içer, tembeller tahtadan tebeşir yürütüp hemen ağızlarını atarlar ve üstüne musluktan su içerler. Böylece ateşleri yükselirmiş. Kadın öğretmenin dersinde kalem düşürmeyi becerip yeterli hayal sermayesi biriktirenler de kilidi bozuk olmayan helalarda suistimal yaparlardı. Kadın öğretmenin hayali sonuca varmadan kaybolsa bile duvardaki resimler yardımcı olurdu helalarda. Ben bütün bu hareketlerin içinde bir gözlemci sıfatıyla bulundum. Efendim, dedi Selim yavaşça. Evet, kötü ruhlu bir bakire gibi her şeyi gördüm ve gene de bana bulaşmasına izin vermedim. O halde yanımda ne işin var, diye sordu Selim başını kaldırmadan. Beni hangi duruma düşürmek istiyorsun böylece? Sustu. Kelimeleri bulmakta zorluk çekiyormuş gibi bir benzetme yaparak kendimi kurtarmalıyım diye söylendi. Turgut, kendini kurtarmak için çırpınan benim, onu da bana bırakmayacak mısın? Selim, bilmiyorum, dedi. Tartışma istemediğim bir yönde ciddileşiyor. Turgut, onun kolayı var, diye atıldı hemen. Sen yalnız iste. Selim, istiyorum, dedi. Başka çarem yok. Selim, hayata dayanamadığımız için espri yapıyoruz. Ehlak düşkünleri gibi doğru yoldan sapıyoruz. Bütün kurtuluş yollarını kapıyoruz. İşte kapı, işte... Turgut, yeter canım Selim. İnsan kardeşim. Hayat dalını yuvasına yapmış biricik eşim. Bırak devam etsin rezil gidişim. Rezil gidişim ben rezil olmadan devam etti görünüşte. Lisenin son sınıfına kadar gözlemci ve daima muvaffakiyete özlemci bir gelişimi yaşadım. Birincilikle bitirdim okulu ve korkulu tedirginlikten uzak kaldım. Giriş imtihanlarına da bu ruh haletiyle ve lise bitirme diplomasının aslı ve nüfus cüzdanının suretiyle ve bıyıksız 6 adet vesikalık resimde açıkça belirtilen mütebessim suratıyla katıldı bu canavar. Bir de ne görsün, hayatta bilmediği çeşitten acılar da var. İmtihan sonucu bana bu bakımdan ilk uyarma oldu. Dış dünyanın zayıflara karşı nasıl insafsız olduğunu bildiğim için bir korunma içgüdüsüyle bazı masum kötülükleri bu çevreye silah gibi kullanma eğiliminden kurtaramadım kendimi. Bununla birlikte hiçbir sınır tanımadığımı söylemek haksızlık olacaktır. Maruzatım bundan ibarettir. Ekmek suyla undan ibarettir. Selim, sözlerinize ilave edilecek bir husus görmüyorum. İntibalarınıza aynen katılıyorum. Yalnız ben de o yıllarda sizden farklı bir surette gelişen bir yanımı belirten ve şimdi hangi çekmecenin hangi gözünde olduğunu bilemediğim bir yazımı, daha doğrusu bir bildirimi tartışma zabıtlarını eklersem müzakerelerin bir bütün haline geleceğini sanıyorum. Artık seni daha iyi tanıyorum. Daha önce bilmediğime yanıyorum. Turgut, heves edebiyat hocaları gibi gene dayanamadın. Sonunda kendi şiirini okuyup berbat ettin dersi. Vaziyetin romantik bir dümende gelişmesi sebebiyle isteğini yapıyorum. Hakikate tapıyorum. Oturumu bu anda ve burada kapıyorum. 1953 yılını tarih için önemli bir dönem yapan iş bu tartışma zabıtları, iki nüsa olarak tanzim ve taraflar arasında imza edilmiştir. Buraya bir de teati kelimesini ekleyebilseydik neye iyi olacaktı? Olmadı. Başkan Turgut Özben, imza. Üye Selim Işık, imza. 2. Selim Işık'ın hatır için kabul edilen tamamlayıcı mahiyetteki makalesi. Turgut içine girecekmiş gibi eğilerek okuduğu satırlardan uzaklaştı. Yavaş yavaş başını kaldırdı masadan. Kalın parmaklarının orta boğumlarıyla gözlerini kaşıdı, dudaklarını ileri uzatarak bir şey söyleyecekmiş gibi oynattı hafifçe. Nasıl düşünmeli, ne yapmalı diye belli belirsiz mırıldandı. Ne yapmalı, ne yapmalı. Makalenin adı buydu galiba, ne yapmalı. Şu makaleyi aramalı. Salon salamancaya baktı, sofra hazırlanmıştı. Terliklerini sürüyerek sofraya yürüdü. Mutfağa doğru dönerek isteksiz bir sesle marifetli karım gene neler pişirmiş, dedi. 6. Turgut o gece daha sonraları her hatırlayışında ürperdiği ve Abdülhamit rüyası adını verdiği bir kabus gördü. Sabaha karşı rüyanın dehşetiyle birdenbire uyandı. Rüyasında rüyanın hemen başlarında Padişah Sultan Abdülhamit'i gördü. Koyu kırmızı büyük bir salonda bir divanın üstüne Sultan Abdülhamit elbiseleriyle uzanmıştı. Başında kırmızı bir fes, parlak siyah redingotunun üstünde de ucuna bir nişan asılmış kalın ve sarı bir kurdele vardı. Divanda ipekli bir örtü sultanın hemen yanı başında duruyordu. Abdülhamit bu örtüye yer yer sarılmıştı. Tıpkı anlatıldığı gibi ufak tefek, koca burunlu ve kara sakallıydı. Turgut sultana bu kadar yakın olmaktan biraz mahcup ve ürkek, konuşmadan Abdülhamit'i seyrediyor, bir yandan da kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Ben cumhuriyet çocuğuyum, ben cumhuriyet çocuğuyum. Bir ilkokul öğrencisi gibi hissediyordu kendini. Neden korkacakmışım Abdülhamit'ten? Fakat hiç konuşmayan bu küçük adamda ürkütücü bir otorite vardı. Başıyla Turgut'a işaret etti. Turgut da divanın yanındaki sandalyeye oturdu. Abdülhamit'i şimdi çok yakından görüyordu. İkisi de susuyordu. Birden sultanın sarındığı örtüler kımıldadı. İpek kumaşın arasından Turgut'un o ana kadar fark etmediği bir adamın başı ve kolları yavaşça dışarı çıktı. Allah Allah, dedi Turgut içinden. Bu ince örtülerin altında bir insan olduğunu nasıl fark etmedim? Yılışık her an sırıtan bir adamdı bu. Abdülhamit'in ciddi ve ağırkanlı duruşuna hiç uymuyordu. Sultan Turgut'un aklından geçenleri anlamış gibi önceden belli olmaz dedi. Divanın ortasında onun için uyuk bir yer yapılmıştır. Hep orada yaşar. Adam örtülerin içinde yılan gibi kıvranıyor ve yüzündeki iğrenç gülümsemeyle Turgut'a bakıyordu. Şimdi ne yapıyor diye sordu Turgut. Kayıtsız bir tavırla karşılık verdi Sultan. Bana sevgisini gösteriyor. Turgut bağlanmış gibi iskemleden ayrılamıyordu. Ben isterseniz gideyim gibi bir şeyler mırıldandı. Lüzum yok dedi Sultan. Alışıktır kıvranmaya. Senin yüzünden değil. Adam gülüyor, kıvranıyor ve bir yandan da öyledir efendimiz buyurduğunuz gibi diye tekrarlayıp duruyordu. Turgut, yaptığınız bütün devrimlerin aslı yok mu dersiniz diye sordu birdenbire. Sultan başını geri iterek bana kalırsa yok dedi. Adam kaybolmuştu. Sultan eliyle örtünün altını yoklayarak yorulma artık sen Dilazer diye seslendi yatağın altına. Kıvrımların arasından Dilazer'in sesi geldi. Vazifem efendim. Sen sıkılma Turgut Bey oğlum. Dilazer alışıktır. Ayaklarını altına topladı. Bir eliyle siyah mesini tutarak sözlerine devam etti. Ben bütün olacakları evvelden görmüştüm. Benimle başa çıkamayacağınızı biliyordum. Ben ve Dilazer sizin yenemeyeceğiniz kuvvetlerdik. Hele Dilazer. Çok marifetlidir. İstediğin kılığa girer. Dilazer siyah mesin altından başını çıkardı. Girerim. Sizin hatanız buradaydı. Dilazer'in yerine koyacak adamınız yoktu. Dilazer Turgut'un sandalyesinin yanında göründü. Turgut irkildi. Yılan adam sırıtarak adamınız yoktu dedi ve gene kayboldu. Turgut yerinden fırlamak ve olmaz diye bağırmak istedi. Sesi çıkmadı. Kalkmalıyım dedi. Kalkmazsam Dilazer beni de sultandan yana sanacak. Abdülhamit'in yüzüne baktı. Sakalını tutmuş düşünüyordu sultan. Cumhuriyet bu duruma bu kadar kayıtsız kalamaz diye haykırmak istedi. Bunlara göz yumamaz. Yerinden kalkmaya çalışarak Abdülhamit'e doğru uzattı ellerini. O da kararmıştı. Divanı göremiyordu artık. Üçüncü cumhuriyeti de kurduğum halde bunlara neden mi engel olmuyorum? Duyduğu bu yeni sese çevirdi başını. Gücüm yetmiyor dedi ses. O da biraz aydınlandı. Turgut'un karşısında Mustafa Kemal duruyordu. Onu resimlerinden tanıyan biri için kim olduğunu anlamak çok güçtü. Fakat Turgut tanıdı. Mustafa Kemal çok şişmanlamıştı. Saçlarının hemen hepsi dökülmüş, sırtı kamburlaşmıştı. Sesi yorgun çıkıyor, konuşurken dudaklarının arasından altın dişleri görünüyordu. Buruşuk yüzü beyaz kıllarla kaplıydı. Eski bir robe de chambre giymişti. Turgut bütün gücünü toplayarak konuşmaya çalıştı. Nasıl olur? Siz idare etmiyor musunuz? Nasıl engel olamazsınız? Mustafa Kemal çaresizliğini gösteren bir hareket yaptı. Turgut ona doğru ilerlerken ter içinde uyandı. Saat 11'e kadar yatakta kaldı. Son günlerde üst üste gördüğü rüyaların, daldığı hayallerin verdiği huzursuzlukla yatakta dönüp duruyor, rahat bir durum bulamıyordu uzanmak için. Sonunda yatmakla daha çok yorulduğunu anlayarak kalktı ve hemen giyindi. Nermin salonda pazar gazetelerini okuyordu. Kanepeye giderken aynaya takıldı gözü Turgut'un. Kısa bir süre aynada kendini seyretti. Şişmanlıyorum diye geçirdi içinden, Mustafa Kemal gibi. Büyük mavi gözlerim yakında bu anlamsız yuvarlak surat içinde kaybolacak. Ya saçlar? Acele etmeliyim. Burun ve ağza bir şey denemez doğrusu. Göz ucuyla karısına baktı. Acaba bu incelemenin farkında mı? Kalın etli dudaklarını uzattı, diliyle yaladı onları. Pembeleştiler hemen, gerçek hacimlerini ortaya çıkardılar. Çok çatmamalıyım kaşlarımı, çok da gülmemeliyim. İkisi de zararlıymış. Parmaklarıyla parmaklarının ucuyla alnını, gözlerinin altını ovdu. Daha çok var, daha çok idare eder. Parmaklarıyla yaşını hesapladı. Aptal gibi hissiz bir maske takarsan yüzüne, o zaman hep genç görünürsün. En genç göründüğün zaman başlayacaksın ki buna, bana bak ayna, sana çok güveniyorum. Gözlerini kapadı. Aynadan bir iki adım uzaklaştı. Turgut Özben ve eşi, ne kadar genç görünüyor resimde. Kim? Tabii Turgut canım. Ya karısı? O görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Çok makyaj yapmış işte. Gerçek anlaşılmıyor. Kiminle konuşuyorsun Turgut? Kendimle konuşuyorum Turgut. Karısını ilk gördüğü an onun ince bıçak gibi düz ve müstehzi ağzını beğenmiş. Yok canım. Turgut istihzaya başkalarında tahammül edemez. Dişine göre bir şey aramış olacak. Kızın gözleri de çok canlıymış ilk gün. Nermin. Karısı başını çevirip yukarı baktı. Şimdi uykudan şişti ondan tabii. Her zaman söylerim şu kaşlarını alma diye. Efendim canım? Doğrusu güzel karısı var. Benim için fazla muzip bir yüz demiş Selim Kenan'a. Yanında ne yapacağımı şaşırıyorum. Kadınlığını hissetmiyor sanki benim yanımda. İlaveleri okuduysan bana verir misin Nermin? Küçük Burjuva'nın pazar ayini esas itibariyle üç kısma ayrılır oğlum Selim. Pazar gazetesi, günlük olaylar, makaleler ve bilmece olmak üzere üç bölümdür. Büyük kahvaltı ve akşamüstü kime gidelim sıkıntısı. Bu sınıf yasası her pazar büyük bir özenle yerine getirilir. Bugün olduğu gibi canınız sıkılıyorsa ilaveye şöyle bir bakarsınız ve karınızı uzatarak bilmeceyi sen çöz canım dersiniz büyük bir vazgeçişle. Nermin'in gözleri güldü ve sahi mi dedi elini uzatarak. Canım sıkılıyor Nermin. Daha küçük sıkıntılarda sana açılsaydım bu güçlüğü çekmezdim belki. Canım, erkekler bazı geceler salonun bir köşesine birikip kadınların merak etmez göründüğü erkekçe konulardan bahsetmez mi? Bu da onlardan biri oluversin. Olmuyor. Ayağa kalktı. Karısının yanına oturdu kanepede. Koluyla onu sardı, başını dayadı omzuna hafifçe. Nermin durumunu değiştirmeden gülümsedi ve hemen sordu. Sonu K ile biten 5 harfli bir hayvan ismi söyler misin? Tavuk dedi içindeki sıkıntıyı bastırmaya çalışarak. Bütün hayatımı şu andaki gibi yaşasaydım hayır kalmazdı bende. Geçecek Turgut, geçecek. Öyle bir küçümserim ki ben onu. Olmuyor dedi Nermin mahzun bir sesle. Baş harfi V. Başak dedi Turgut aceleyle. Yerinde tepkiler gösterebildiğime göre soğukkanlılığımı kaybetmedim daha. Kim bulabilir bir anda başak kelimesini? Milyonlarca insan bu hayvanın adını bile bilmiyordur. İnek dedi hayalindeki Selim. Bir türlü aklından çıkmayan Selim. Düşünmekten korkan, korkudan düşünmesini unutan inek dedi. Evlendi diye oyunun her dakikasını kuralına göre oynamaktan başka bir şey düşünemeyen inek. Sevgi apartmanında her gün görevli inek. Ne pazarı ne tatili olmayan memur. Neden benim aklıma gelmiyor bu kelimeler Turgut? Çünkü sen inek değilsin. Bana artık olgunluk yakışır Selim. İnşallah arkasından çöküp gidersin Turgut. Bilmem, aklımda kalıyor işte dedi gevşek bir gururla. Bir arkadaşın kötü durumda olduğunu biliyorsun. Ona gitmek, yardım etmek gerekiyor. Ne yapabilirim bu durumda Nermin? Benden utanmaz mısın sonra? Şu anda sana ne gibi bir yardım beklediğini söyleyemem Selim'in. Bunu daha ben de bilmiyorum. Fakat bir şeyler yapabileceğimi hissediyorum. Dürüst ve olumlu bir şeyler. Senden tek istediğim şimdilik beni bu meseleyle baş başa bırakman. Sonra bir gün oturup birlikte... Nermin gazeteleri elinden bıraktı. Sen tamamlarsın benden bu kadar dedi. Kahvaltı etmek ister misin? Gazeteleri Turgut'a uzattı. Turgut havadaki elini aşağı indirdi. Ben biraz dışarı çıkacağım dedi. Selim'in annesine gidip başsağlığı dilemeliyim. Cenaze kalkalı neredeyse 10 gün olacak hiç uğramadım. Gücenir sonra. Kahvaltı etmeden mi gidiyorsun diye sordu karısı. Döndüğümde bir büyük kahvaltı ederiz. Şimdi canım bir şey istemiyor. Sen bilirsin. Sonra acıkacaksın. Ben bu filmi daha önce görmüştüm diye düşündü Turgut. Kapının zilini çalarken birden yaptığı işin anlamsızlığını hissetti. Fakat kapı açıldı ve Müzeyyen Hanım'ın yorgun ve sarı yüzü göründü. Hiçbir şey söylemeden Turgut'u içeri aldı. Oturma odasına geçtiler. Radyonun yanındaki koltukta genç bir adam oturuyordu. Zayıf, uzun boylu, solgun yüzlü ve gözlüklü biriydi bu. Acı bir surat takınmış bir adam, Turgut'un daha önce görmediği biri. Orada kimseyi bulacağını düşünmeyen Turgut'a tavırları sahte gelen biri. Selim'in annesinden başka bir insanı görmeye hazırlıklı olmadığı için ona yabancı ve iğreti gelen bir arkadaş. Ben her ne pahasına olursa olsun buraya geldikten sonra benden önce nasıl bir sahne durumda olabilir? Üzülme canım, rastlantı. Resmi bir ziyareti olmalı. Burhan Bey de eksik olmasın aramış beni. Selimciğimin çok iyi bir arkadaşıydı. İnsan hiç olmazsa sizden iyi olmasın der. Büyük fedakarlıklarla getirmiş olduğumuz Turgut Özben tam sahneye çıkmak üzereyken tanışıyor muydunuz? Her zaman birisi sizden önce davranır. Oysa gelip geçici biridir bu. Sinemada sizden önce son boş koltuğu alan kör bir yabancı. Hayır dedi. Yalnız Selim bahsederdi. Şimdi Ankara'da bulunuyorsunuz zannedersem. Demek Burhan buydu. Selim'in onlara tanıştırmaktan kaçındığı esaslı arkadaşlarından biri. Selim farklı çevrelerdeki arkadaşlarını birbirine tanıştırmayı sevmezdi. Hoşlanmazsın diye kestirip atardı. Yüksek arkadaş çevrelerinde üniversite arkadaşlarından utanırdı Selim. Seni ele vermemizden korkuyorsun diye saldırırlardı Selim'e kantinde. Hepimiz tanımadan sevimsizliklerine inanırdık bu adamların. Bu yüksek arkadaşların da bizi tanımadan sevimsiz bulduklarını bilmeseydi tanıştırmaktan kaçınır mıydı? Ben bile zorlukla barınabiliyorum aralarında. Size hemen yutarlar demek isterdi kantindeki arkadaşlarına. Turgut da bu eski ve tatsız hatırlamanın verdiği soğuklukla Ankara'da bulunuyorsunuz gibi ilk görünüşte masum fakat hiçbir kantin arkadaşının gerisinde gizlenen istihzayı kaçırmayacağı sahte bir incelikle yere vurmuştu Burhan'ı. Burhan da kantincilerin bu durumda ifade etmekten çekinmeyecekleri bir deyimle yerin dibine geçmişti. Kimleri yerin dibine geçirmedik kantinde kendilerinin haberi olmadan? Güner döverdi muhakkak bu adam hiçbir nedene dayanmadan. Hiç nedeni yok da denemez bir bakıma. Selim'e arkadaşlarının Güner'e tanıştırmaktan utandığı arkadaşlarının ne kadar zayıf olduğunu göstermek gibi bir bahane bulunabilirdi. Sen benden gerçekten de çok gerisin Burhan. Bana bakarken bu kadar çeşitli ve çelişik duygularla kendini yiyebilir misin? Sen sadece soğuk bir kayıtsızlık gösterebilirsin. Sonra da kendine benim anlayamayacağım derin bir pay çıkarırsın bundan. Ne çıkardığın da pek belli olmaz. Kalın camlı gözlüklerinin gerisinde ne düşündüğünü kimse anlayamaz. Selim olsa çırpınırdı. Daha elini sıkmadan mahkum ediyorsunuz adamı. Kayhan da olsa cevabı kaçırmazdı. Tarih de bizi, sonu da sen kaybediyorsun Turgut. Olsun, demek Burhan bu. Selim'in bahsettiği Burhan. Neden beklemedin? Belki de o, Selim sizden bahsederdi diye atılırdı. Hayır, atılmazdı. Benim ilgisi sınırlı. İşte, gene kaybettim. Neden acele ettim? Burhan kendini tuttu, konuşmadı. Böyle bir meselesi yok aslında. O zaman da kendi kaybeder. Kaybeder ama şu Burhan da neden ağırlık taslar mollalar gibi? Bu Selim de insandan hiç anlamazdı. Sigara kullanıyor musunuz Burhan Bey? İntikamımı aldım işte. Hem kullanmak hem de bey dedim. Beni küçümsemen için açık verdim. Bey dedi bana. Pis küçük burjuva diye sevin bakalım. Bu çeşit intikamdan ne anlarsın sen? Turgut kendine gel. Adamın bir şey dediği yok. Eski huyların ortaya çıktı gene. Çıksın. Eski huylarımdan kaçmakta acele etmişim anlaşılan. Bu olay karşısındaki zayıflığımdan anladım bunu. Yeni huylarımla büsbütün gülünç oldum. Teşekkür ederim. O beni öksürtüyor. Bundan içeyim. O dediği yeni harman. Bu dediği birinci. Nasıl dolayısıyla anlatıyor aramızdaki farkı? Selim muhakkak sana benden bahsetmiş olacak. Yoksa kendi kendine akıl edemezdin bu inceliği. Şimdi de Müzeyyen Hanım'a döndü. Onunla bir anayla nasıl konuşulursa öyle konuşur herhalde. Ben de kendimi ele vermeyeceğim daha fazla. Senden sonraya kalmakla da Selim'i daha çok sevdiğimi göstermiş olacağım. Efendim? Ne söyleyeceğimi bilemiyorum diyordu Burhan. Ben de bilemiyorum. Birden mahzunlaştı. Bana anlatabilirdin Selim. Böyle bir durumda kim dinlemezdi ki seni? Ne yaptın son aylarda? Anlamasam da dinlerdim seni. Bir hukukumuz vardı hiç olmazsa. Ölümcül düşüncelerini hafifletirdi bir insanın varlığı belki. Belki de anlatmaya çalıştın birilerine. Kim bilir? Anlatamadın. Belki o insanın yüzüne bakar bakmaz anlatmanın yararsızlığını gördün. Bu düşüncelerle çevresini, Burhan'ı, ona duyduğu sebepsiz öfkeyi unuttu. Kendini bıraktı bir süre. Gözü bir koltuğun üzerindeki dantele takıldı. Hissetmeden ona baktı ve düşündü. Her gün birlikte yaşadıkları yılları düşündü. Nasıl bu duruma geldik Selim? Bir arada olmanın kaçınılmazlığından başka bir neden yok muydu bizi yaklaştıran? Aramızdaki boşluğu nasıl doldurmalıyım? Sen olmadan seni nasıl öğrenmeliyim? Belki de bu kısa huzursuzluğu duyduğum için, dantelin kıvrımlarından gözümü bir türlü ayıramadığım için benimle övünürdün. Koca ayı derdin, düşünür gibi bir halin var. Dikkat et, midene dokunur sonra. Zarar yok. Yaşasaydın da beni yerin dibine batırsaydın. Bin kere esir alsaydın beni Selim. Öyle durma hiç konuşmadan. Ağır bir söz söyle, utandır beni. Söyle, de ki bin tane kitap okumak gerek. Geceleri de uykusuz kalınacak. Her gün durmadan koşulacak akşama kadar. Sonunda epsilon kadar küçük bir fayda temin edilecek. Bir epsilon, iki epsilon, razıyım. Esir Selim, esir. British Museum'a gidilecek. Marx gibi çalışılacak. İstersen sakal da bırakırım. Kataloglar içinde kaybolacaksın Turgut de. Bir dene bakalım. C Taksim 17.768.P 158.6C CD-Lit Vicne 1949.10.96. Hemen arar bulurdum. Hidrolik çalışmak gerekiyor. Hem de ezberlemek yok. Anlayarak desen itiraz edersem o zaman söyle. Batı ve Güney Anadolu Hitit, İyon ve Mikene medeniyeti kalıntılarını görmenin bir yararı olacak mesela. Arabayı alınca hemen toplarım çoluk çocuğu. Çoluk çocuk mu? Hayır, hayır Selim. Bir an için oldu o duraklama. Bir yolunu bulurum. Sen düşünme orasını. Selim, ne kuvvetliyim göreceksin. Ellerinin bütün gücüyle koltuğun kenarlarını sıkmakta olduğunu hissetti. Endişeli bir bakışla Müzeyyen Hanım'a ve Burhan'a çevirdi gözlerini. Ona bakmadan alçak sesle konuşuyorlardı. Hepimiz suçluyuz Selim. Alçak sesle konuşmalıyız. Fakat ben bir yolunu bulup yükselteceğim sesimi. Burhan ayağa kalktı, Turgut'a yaklaşarak elini uzattı. Turgut bu eli kuvvetle sıktı. Ankara'ya gelirsem sizi aramak, konuşur, bir mahsuru yoksa gibi sözler mırıldandı Burhan'a. Bir kağıda bir şeyler karalayıp verdi Burhan. Bakmadan cebine attı bilinçsiz bir hareketle. Müzeyyen Hanım oturma odasına döndüğü zaman Turgut'u aynı yerde ayakta buldu. Turgut yavaş bir sesle sordu. Odasına gidebilir miyim? Selim'in annesi Selim'den bir şeyler taşıyan yüzünü yana çevirdi gözyaşlarını göstermemek için. Turgut bir an durdu, onun omzuna dokunmak istedi, vazgeçti. Selim'in odasına yürüdü. Turgut biraz içi burkularak girdi odaya. Bu oda benim için göründüğü kadar sıkıcı değildi. Belki de sıkıcıydı, benim tanıdığım gibi değildi. Selim de onu bütün canlılığıyla tanıdığım bir sırada kendini öldürdü. Bu odayı tanımıyorum herhalde. İçinde ölen Selim'i bilmiyorum. Odaya ve eşyayı ilk defa bakıyormuş gibi incelemeye başladım. Pencereyi tam kapatmayan ve güneşi biraz geçiren basma perdeler sıkı sıkı kapalıydı. Basmanın bazı yerleri solmuş, bazı yerlerine de pencereden sızan yağmur suları koyu çerçeveli büyük damgalar vurmuş. Pencerenin üstüne çıplak bir rayla tutturulan bu perde hazin bir belge. Efendim, bütün kötülük bu perdeden, bu raylardan geliyor. Yerde asıl rengi anlaşılmayan bir halı ve bir iki kilim parçası. Yazık oldu. Müzeyyen oğlunun mürüvvetini göremedi. Odasını gönlünce süsleyemedi. Ya da bir kadın, kim bilir? Kitaplığının rafları toz içinde, masasının üstü de. Buraya hiç dokunulmamış. Demek 5 yılda bitiremem diyorsun. Sürekli okusam da. Bitireceğim Selim. Bütün dünyaya gücümüzü göstereceğim. Eğildi. Yazı masasının gözlerini rastgele açarak içindekileri çıkarmaya koyuldu. Sonra bütün kağıtları kucakladı. Hem yatak hem divan olarak kullanılan somyanın üstüne taşıdı ve kağıtların yanına uzandı. Müzeyyen Hanım'ın yağlı boya manzaralı yastıklarından birine yaslanıp önündeki yığını karıştırmaya başladı. Yatak varken masada okumak da ne oluyor derdi rahmetli. Boğazına bir şey düğümlendiğini hissetti. Sen Müzeyyen Hanım değilsin. Merhum arkasından ağlanmasını katiyen istemezdi. Hatta bana bir gün ne yazık ki bir şey söylemedi. Yalnız bu konuda bana dersimi vermemişti. Acaba bu notları hemen okumaya başlasam mı? Evde rahat olmayacak. Başını kapıya çevirerek, müsaade ederseniz ben buraları biraz karıştırıyorum diye seslendi. Acaba gerçekten okumalı mıyım? Ona bir faydası dokunur mu? Konuştuğunu fark ederek sustu. Ne yapsan faydası var oğlum Turgut. Merak için başlasam bile. Bir yerden başlamak zorundasın. Ayağa kalktı, bir sigara yaktı, tekrar oturdu. Kalpsiz adam. Ölü yatağına oturmuş sigara içiyorsun. Onun gizli yönlerini deşmeye hazırlanıyorsun onun iyiliği için. Kime iyilik? Bilmiyorum. Öyle söyleyiverdim işte. Durmadan çalışacağıma söz vermiştim ya. Peki ne yapmalı? Evet ne yapmalı? Dur bakalım. Ne yapmalıyı arayalım önce. Hayır arama. Kapıyı kapa ve çık. Olmaz. Senin bile gülerdi böyle bir korkaklığa. O halde sonuna kadar git. O ne demek? Yani hepsini oku mu demek? Biliyorsun ne demek olduğunu. Hayır bilmiyorum. Evet biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Peki neden geceleri evde homurdanarak dolaşıp duruyorsun? Neden kendi kendine söyleniyorsun ara sıra? Hayır, olmaz manasız diye. Bilmiyorum, biliyorsun. Benim durumumdaki adama yakışmaz da ondan. Gülünç olurum sonra.